Ayrım 20 Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 249. Ambar kamaranın altındaydı. Bir mum alıp aşağı indim ve geminin deposunda dolaşmaya başladım. Alabildiğim kadar çok konserve topladım. O da kapıya gelmiş bana yardım ediyordu. Sessizce çalıştık. Battaniye, eldiven, muşamba, şapka ve buna benzer şeyler aldık. Fırtınalı bir denizin ortasına küçük bir sandalla açılmak kolay bir macera olmayacaktı. Kendimizi soğuktan ve sudan korumalıydık. Eşyalarımızı güverteye çıkarıp geminin ortasında topladık. Oldukça kuvvetsiz olan Maud yorulmuş güverteye oturmuştu. Yine de dinlenemeyince kollarını uzatarak yere yattı. Bir süre böyle dinlendikten sonra kendine geleceğini biliyordum. Silaha da ihtiyacımız olacaktı. Tüfekle tabancayı almak için kurtlar senin odasına tekrar girdim. Ana bir şeyler söyledim ama o cevap vermedi. Kafası hala sallanıyordu. Fakat onun uyumadığını biliyordum. Kapıyı yavaşça kapatırken Allah'a ısmarladık Lucifer diye fısıldadım kendi kendime. Şimdi cephane bulmam gerekliydi. Bunun için avcıların kaldıkları kamaraya gittim. Horultuların arasında dolaşarak iki kutu cephane aldım. Şimdi sandalı indirmeliydim. Bir kişinin kolayca altından kalkabileceği bir iş değildi bu. Gerekli küreklere ve yelkene sahip olduğunu bildiğim bir sandalı yavaşça suya indirdim. Su da önemli bir sorundu. Bütün sandallardaki su fıçılarını çaldım. 9 sandal olduğu için yeterince suyumuz olmuştu. Fakat bol bol aldığım bütün bu eşyaların sandalı devirme tehlikesi de vardı tabii. Maud'un verdiği eşyaları sandala yerleştirirken kasaradan bir tayfanın çıktığını gördüm. Bir süre rüzgar üstüne gidip küpeşteye dayandı ve öylece durdu. Biz rüzgar altındaydık. Sallana sallana geminin ortasına geldi, burada yine durdu ve bize sırıttı. Dönüp bir an rüzgarın estiği yöne baktı. Sandalın içine uzandığımda yüreğimin çarpışını duyabiliyordum. Maud da güvertede hareketsiz yatmaktaydı. Ama adam bizim tarafa hiç dönmedi. Kollarını öne doğru uzatıp esnedikten sonra yine kasaraya gitti. Birkaç dakika içinde yüklemimiz bitmişti. Maud'un küpeşteden atlamasına yardım ederken seni seviyorum, seni seviyorum dememek için kendimi zor tuttum. Onu sandala indirirken elimi tuttuğunda gerçekten de aşık olduğun Humphrey Van Weyden diye düşündüm. Bir elimle küpeşteye tutunup öbür elimle de onu aşağı indirdiğimde kendimden gurur duyuyordum. Charlie Frusset'e veda edip Martinez'de San Francisco'ya doğru yola çıktığım o gün böyle bir güce sahip değildim. Sandal denizin üstünde biraz yükselince Maud'un ayakları sandala değdi ve ben de onun elini bıraktım. Sandalı tutan halatı çözdükten sonra yanına atladım. O zamana dek hiç kürek çekmemiştim ama tüm gücümü kullanarak hayaletten bir an önce uzaklaştım. Sonra yelkeni denedim. Sandal dümencileriyle avcıların yelken kullanışlarını görmüştüm ama bu benim ilk deneyimdi. Onların belki de 2 dakikada yaptıkları işi ben 20 dakikada yaptım ama sonunda yelkeni açmıştım. Bir elim dümende rüzgarla birlikte gitmeyi başarmıştım. İşte Japonya orada dedim, tam önümüzde.
Humphrey Van Weyden dedi, cesur bir adamsınız.
Hayır diye cevap verdim, cesur olan sizsiniz. Başımızı çevirip kaybolmakta olan hayalete baktık. Yavaş yavaş gözden silindi. Karanlık denizde yapayalnız kalmıştık. Bölüm 27. Gün ağırdı, etraf gri ve soğuktu. Sandal hafif bir rüzgarla ilerliyor. Pusula bizi Japonya'ya götürecek rotayı izlediğimizi gösteriyordu. Eldiven giymiş olmama rağmen ellerim donuyordu. Dümeni tutmaktan acımaya başlamışlardı. Ayaklarım rutubetten sırılsıklam olmuştu. Büyük bir umutla güneşin çıkmasını bekledim. Maud yerde yatıyordu. Hiç olmasa o üşümüyordu. Altında ve üstünde kalın battaniyeler vardı. Üstüne örttüğü battaniyeyi soğuktan iyice korunmak için başının üstüne çekmişti. Battaniyenin altında kıvrılmış garip bir şekilden başka hiçbir şey görünmüyordu. Yalnız battaniyenin kenarından çıkan bir tutam kahverengi saç rutubetten sırılsıklamdı. Uzun uzun baktım ona. Her bir parçası benim için dünyadaki en kıymetli şeydi. Birden battaniyenin altında hareket etti, sonra başını çıkardı ve uykulu gözlerle bana gülümsedi.
''Günaydın Bay Van Wey'' dedi, ''kara göründü mü?''
''Hayır'' diye cevap verdim, ''ama saatte 6 millik bir hızla karaya yaklaşıyoruz.'' Hayal kırıklığına uğramıştı. ''Ama bu 24 saatte 140 mil eder'' dedi bunu yetiştirmek için. Neşelendi.
''Peki daha kaç günlük yolumuz var?''
''Sibirya şu taraflarda'' dedim batıyı göstererek. ''Japonya ise güneybatıda 600 mil kadar uzakta. Eğer rüzgar böyle esmeye devam ederse 5 gün içinde varırız oraya.''
''Ya fırtına çıkarsa sandal dayanabilir mi buna?''
Bu soruyu sorarken gözlerimin içine bakıyor, kendisine gerçeği söylememi istiyordu. ''Çok şiddetli bir fırtına çıkarsa dayanamayız'' dedim. ''Ama her an geçmekte olan bir gemi bizi alabilir. Bu bölgede oldukça çok gemi dolaşır.''
''Siz donuyorsunuz'' diye bağırdı. ''Bakın titriyorsunuz, karşı çıkmaya kalkmayın. Bense burada sıcacık yatmaktayım.''
''Sizin de yanıma gelip donmanızın bir yararı olacağını sanmıyorum.'' diye güldüm.
''Dümeni kullanmasını öğrendiğimde yararı olacak bunun. Mutlaka öğreneceğim dümen kullanmasını.''
Oturup kendine çeki düzen vermeye başladı. Saçını açtı. Kahverengi saçlar bir anda yüzünü ve omuzlarını kapladı. Ne kadar güzel saçları vardı. Bu saçlara parmaklarımla dokunmak, yüzümü gömmek ve öpmek istiyordum. Büyülenmiş gibiydim. Sonunda sandal rüzgarın içine girdi ve yapraklanmakta olan yelken bana görevimi yerine getirmediğimi hatırlattı. Hayatım boyunca bir romantik ve idealisttim ama o zamana dek sevginin fiziksel özelliklerini anlayamamıştım. Benim için bir kadınla erkek arasındaki aşk onların ruhlarını birleştiren bir bağdı. Vücutların birleşmesi ise bu aşk evreninde çok önemsiz bir rol oynuyordu. Ama şimdi ruhun kendini ancak vücutla ortaya koyduğunu, açıkladığını anlıyordum. Sevilen kişinin saçının görülmesi, ona dokunulması, onun dudaklarından dökülen kelimeler, kafasından geçen düşünceler kadar önemliydi. Zaten tek başına ruh bilinmez, anlaşılmaz, kutsal bir şeydi. Kendi başına yeterli değildi. İşte böylece Maud'un açık kahverengi saçlarını seyredip aşk hakkında o zamana dek şairlerin ve yazarların bana öğrettiklerinden çok daha fazlasını öğrendim. Elinin bir hareketiyle saçlarını arkaya savurdu, yüzü ortaya çıktığında gülümsüyordu. ''Neden kadınlar saçlarını devamlı böyle açık bırakmazlar?'' diye sordum. ''Böylesi o kadar güzel ki.''
''Çok karışırdı ondan.'' diye güldü. ''İşte kıymetli saç tokalarımdan birini kaybettim.''
Sandalı yine unutmuş, yelkenin yine yapraklanmasına sebep olmuştum. Battaniyelerin içinde saç tokasını arayışını seyretmek benim için erişilmez bir mutluluktu. Onun bu kadar kadınca olması beni hem şaşırtıyor hem de sevindiriyordu. Şimdiye dek onu düşünürken kendimden ve insanlıktan çok ayrı tutmuş, erişilmez bir tanrıça yapmıştım. Şimdi saçını arkaya atışını, battaniyeler arasında tokasını arayışını, bütün bu kadınca tavırlarını sevinçle karşılıyordum. O benim türümden bir kadındı. Erkekle kadın arasındaki o güzel ilişki bizim aramızda da gerçekleşebilirdi. Bir çığlıkla tokayı bulduğunu belirtti. Ben de daha dikkatle dümeni yönetmeye başladım. Benim herhangi bir yardımım olmadan sadece rüzgarla gidebilecek şekilde dümeni ayarladım. Kimi zaman fazla yana kayıyordu ama çok geçmeden düzeliyordu. ''Şimdi kahvaltı edeceğiz'' dedim, ''ama önce sıkıca giyinmelisin.'' Hayaletin kantininden aldım ve kalın kumaştan yapılmış bir gömleği çıkardım. Bu gömlek öyle dokunmuştu ki ne su geçirir ne de yağmur altında saatlerce kalsa bile ıslanırdı. Sonra başındaki çocuk şapkasını daha büyüyecek bir şapkayla değiştirdim. Bununla saçlarını, ensesini ve kulaklarını koruyabilirdi. Çok sevimli olmuştu. Yüzü her ne koşul altında olursa olsun bozulmayacak kadar güzeldi. Düzgün atları, yuvarlak kaşları, iri kahverengi gözleri ve sakin bir bakışı vardı. Rüzgar birden şiddetlenmişti. Kocaman bir dalga hafifçe eğik olduğumuzdan sandalın içine girdi bu arada. Bir kova kadar su dolmuştu içeri. O sırada bir konserve açmaktaydım. Hemen elimden fırlatıp İskoto'ya koştum. Birkaç dakika sonra yine düzelmişti. Kahvaltıyı hazırlamaya döndüm. Denizcilikten pek anlamam ama bu işleri iyi beceriyorsun dedi. Ama bu bilgim sadece rüzgar olduğu zaman işe yarar dedim. Rüzgar dinince kürek çekmek zorunda kalacağım.
Söylediğin ayrıntıları anlamıyorum ama sonucu oldukça iyi kavruyorum ve bundan da hiç hoşlanmıyorum. Gece gündüz durup dinlenmeden dümen kullanamazsınız. Onun için kahvaltıdan sonra bu işleri bana da öğretmeye başlayın. O zaman siz de yatıp uyuyabilirsiniz. Tıpkı gemilerde olduğu gibi biz de nöbetleşe idare ederiz dümeni.
Sana nasıl öğreteceğimi bilmiyorum diye karşı çıktım. Daha ben kendim yeni öğreniyorum. Yolculuğa benimle çıkarken küçük sandallarda hiç tecrübem olmadığını düşündün mü? Hayatımda ilk kez böyle bir sandalı kullanıyorum.
Öyleyse beraber öğreniriz. Sen benden bir gece önce başladığına göre bu bir gecede öğrendiklerini bana öğretirsin. Şimdi kahvaltı yapalım. Bu havada insanın iştahını ne biçim açıyor?
Kahve yok dedim üzülerek ve üstüne yağ sürülmüş bisküvileri ve konserveden çıkardım. Bir parça dili ona verdim. Karaya erişinceye dek de ne çay ne çorba, sıcak hiçbir şey yapamayacağız. Kahvaltımızı bitirip üstüne bir bardak da soğuk su içtikten sonra Moğut dümencilikteki ilk dersini almaya başladı. Ona öğretirken benim de bilgim artıyordu. Hayaleti idare ederken kullandığım bilgiyi ve küçük sandalları seyrederken edindiklerimi uyguluyordum. İyi bir öğrenciydi. Çok geçmeden sandalı rotadan çıkarmamayı, ani rüzgar değişikliklerinde ne yapacağını öğrenmişti. Herhalde yorulduğundan olacak dümeni bana verdi. Battaniyeleri toplayıp kaldırmıştım. O şimdi tekrar onları yere sermeye başladı. Her şeyi iyice hazırladıktan sonra bana döndü.
Şimdi efendim yatağa, öğleye dek uyunacak.
Ne yapabilirdim? Israr ediyor, lütfen, lütfen diye yalvarıyordu. Dümeni ona verip dediğini yaptım. Kendi elleriyle yaptığı yatağa girerken büyük bir mutluluk duydum. O sessizliği ve sakinliği sanki battaniyelerin bir parçası olmuştu. Balıkçı şapkasının altında kahverengi gözleriyle bana bakmaktaydı. Arkasındaki sis onu daha da güzelleştiriyordu. Uyumuşum. Saatime baktım, bir olmuştu. 7 saattir uyumaktaydım. O da 7 saattir dümendeydi. Dümeni ondan aldığımda parmakları kas katı kesilmişti. Yorgunluktan kıpırdayacak hali yoktu. Onu battaniyelerin arasına yatırıp üstünü örttüm.
Öyle yorgunum ki dedi ve başı öne düştü. Ama birden düzeldi. Azarlama beni, azarlama beni diye bağırdı.
Umarım suratım çok sinirli değildir diye cevap verdim ciddi olmaya çalışarak. Çünkü gerçekten kızgın değilim.
Ama azarlar gibi bakıyorsun bana.
Öyleyse iyi ediyorum. Kendine ve bana karşı haksızlık ettin. Bir daha sana nasıl güvenebilirim?
Bundan sonra iyi davranacağım dedi yaramaz bir çocuk gibi. Söz veriyorum.
Bir tayfanın kaptanına boyun eğişi gibi sözlerime uyacağına söz veriyor musun?
Evet diye cevap verdi. Aptalca davrandım biliyorum.
Öyleyse bana bir söz daha vermelisin.
Hemen. Nedir o?
Bana sık sık lütfen, lütfen demeyeceğini. Çünkü böyle yaptığın zamanlar yumuşuyorum ve artık sana söz geçiremiyorum.
Güldü. O da lütfen sözcüğünün nedenli güçlü olduğunu çoktan fark etmişti. Güzel bir sözcük bu diye söze başladım. Ama fazla kullanmamalıyım değil mi diye sözümü kesti.
Tekrar güldü ama başı yorgunluktan öne düştü. Üstünü battaniyeyle örtüp tekrar dümene geçti. Kuvvetli biri değildi. Güneybatıya bakıp önümüzdeki 600 mili düşündüm. Her an bir fırtına çıkabilir ve bizi yeryüzünden silebilirdi. Ama ben yine de korkmuyordum. Gelecek için hiçbir güvenim yoktu ve ben yine de korkmuyordum. Kurtulmamız gerek, kurtulmamız gerek diye söyleniyordum kendi kendime. Öğleden sonra rüzgar sertleşti ve deniz kabarmaya başladı. Yanımıza aldığımız yiyecekler ve su fıçıları sandalın bu denizde fazla sallanmamasını sağlıyordu. Bütün gücümle dümene asıldım, sonra yelkeni indirip sandalı dalgalara bıraktım. Akşamüstü rüzgar altında ufukta bir buharlı geminin dumanı belirdi. Bu ya bir Rus kruvazörüydü ya da hala hayaleti aramakta olan Makedonya'ydı. İkincisinin olması daha olağandı. Güneş bütün gün çıkmamıştı ama buz gibiydi. Gece yaklaştıkça bulutlar artıyor, rüzgar hızlanıyordu. Maud ve ben akşam yemeğimizi eldivenlerle yedik. Hava iyice karardığında rüzgarla deniz artık sandalın dayanamayacağı bir hale gelmişlerdi. Avcılardan öğrendiğim bir şeyi yapmaya çalıştım. Yelkeni serene sıkıca sardım, sonra iki küreyi serene bağladım ve denize attım. Bir ip bunu sandalın ön tarafına bağlı tutuyordu. Denizin üstünde ve rüzgar yönünde yüzmekte olan bu bir çeşit duba, sandalın devamlı dalgalara ve rüzgara baş vermesini sağlıyordu. Kocaman dalgalardan kurtulmanın en emin yolu buydu.
''Ya şimdi?'' diye sordu Maud neşeyde, işi bitirip eldivenlerimi giymiştim.
''Artık Japonya'ya doğru gitmiyoruz.'' diye cevap verdim. ''Güneydoğu'ya ya da güney-güneydoğu'ya doğru saatte 2000 hızla ilerlemekteyiz.''
Bu 24 mil eder dedi. Tabii rüzgar bütün gece böyle eserse.
Eğer 3 gün 3 gece devam ederse sadece 140 mil ilerlemiş olacağız.
Böyle devam etmez dedi. Tekrar eski yönüne dönüp tatlı tatlı esecektir.
Denize güven olmaz dedim.
Ama ya rüzgar dedi. Anladığım kadarıyla kuzeybatı rüzgarlarıyla buraya kadar gelmişsiniz.
''Keşke yanıma kurtlar senin kronometresiyle sekstantını alsaydım.'' dedim üzüntüyle. ''Bir yönde yelkenle gitmek, başka bir yöne sürüklenmek ve üçüncü yönden gelen bir akıntı. Sonuç olarak yolumuzu hesaplamamız olanaksız oluyor. Böyle giderse nerede olduğumuzu asla anlayamayacağız.'' Sonra ondan özür dileyerek dümeni benim idare edeceğimi bildirdim. Karşı koyunca gece yarısına dek nöbet tutmasına izin verdim. Saat 9'du. Yatmadan önce onu battaniyelere sarıp üstüne de bir muşamba geçirdim. Ama uyuyamadım. Dalgaların sesini dinliyor, sandalla beraber sallanıyordum. Ama yine de kötü bir gece değildi. Hele hayalette geçirdiğim gecelere hiç benzemiyordu. Sandalın gövdesi 2 santimlik tahtalardan yapılmıştı. Denizle aramızda 2 santimlik bir tahta parçası vardı. Ama bütün bunlara rağmen ben korkmuyordum. Kurt Larsen'in hatta Thomas Muggeridge'in içime sindirdikleri ölüm korkusu beni artık korkutmuyordu. Maud Brewster'in yaşantıma girişi beni değiştirmişti. Sevmenin sevilmekten daha önemli olduğunu düşündüm. Yaşantıya bir değer kazandırıyordu bu. Sevdiğim insanın yaşantısı için kendi yaşantımı unutmuştum. Hayatıma en az değer verdiğim bu anda yaşama arzusuyla doluydum. Yaşamak için hiç bu kadar nedenim olmamıştı. Sonra Maud'un dümeni idare ettiği o karanlık noktayı seyredip her an beni çağırmasını bekledim.
Bölüm 28. Günlerce okyanusta oradan oraya sürüklenerek o küçücük sandalın içinde çektiğimiz acıları uzun uzun anlatmaya gerek görmüyorum. Rüzgar 24 saat kuzeybatıdan estikten sonra durmuş, sonra gece güneybatıdan esmeye başlamıştı. Kürekleri ve yelkeni tekrar sandala alıp yelken açtım. Güney, güneydoğu yönünde ilerliyorduk. Bundan başka gidebileceğimiz tek yön kuzey-kuzeydoğuydu. Ama güneye daha sıcak bir bölgeye inmeyi daha akıllıca bulmuştum. 3 saat sonra gece yarısı olmuştu. Ortalık kapkaranlıktı. Kuzeybatıdan esen rüzgar birden hızlandı. Ben yine yelkenle kürekleri denize indirmek zorunda kaldım. Gün ağardığında okyanusun üstü dalgaların köpükleriyle bembeyaz olmuştu. Her an alabora olabilirdik. Battaniyeler artık sırılsıklam olmuştu. Mahuttan başka her şey sırılsıklamdı. Ayağında lastik çizmeler, üstünde muşamba vardı. Elleri, yüzü ve saçı hariç her yeri kuruydu. Ara sıra bana yardım ediyor, sandalın içine dolan suları boşaltıyordu. Belki sadece sert bir rüzgardı bu, ama bu incecik teknenin içinde yaşam savaşı veren bizler için koca bir fırtınaydı. Bütün gün soğuktan donarak denizle mücadele ettik. Gece olduğunda ikimiz de uyumamıştık. Ertesi gün rüzgar aynı şiddetle esiyor, dalgalar üstlerindeki bembeyaz köpükler de yükseliyorlardı. Ertesi gece Maud yorgunluktan uyudu, üstünü muşambalarla örttüm. O gece ölmesinden korkuyordum. Gün ağardığında üstümüzde yine o sevimsiz bulutlu gök, etrafımızda yine aynı rüzgar ve dalgalı deniz vardı. 48 saattir uyumuyordum. İliklerime dek ıslanmıştım. Canlıdan çok ölü hissediyordum kendimi. Tüm bedenim tutulmuştu. Ağrıyan adalelerimi kullanmak benim için bir işkence oluyordu. Ve onları hiç durmadan kullanmak zorundaydım. Durmadan kuzey doğuya doğru sürükleniyorduk. Japonya'dan uzaklaşıp Bering Denizi'ne yaklaşıyorduk.
ve biz hala sağdık. Sandal da dayanıyordu. Üçüncü günün akşamına doğru rüzgar arttı. Sandalın dörtte biri suyla dolmuştu. Bir deli gibi durmadan sandala dolan suyu boşaltmaya çalışıyordu. İçeri giren su sandalın batmasına ve daha da çok su almasına sebep oluyordu. Biraz daha su alırsak batacaktık. Sonunda sandalı boşalttığımda Maud'un üstüne sermiş olduğum brandayı alıp sandalın ön tarafına gerdim. Bunu yapmam iyi oldu. Sandalın üçte birini örtebilmiştim. Maud acınacak bir haldeydi. Dudakları mosmordu. Bembeyaz yüzünden acı çektiği belli oluyordu. Yine de cesurca bana bakıyor, dayanma gücü veren sözler söylüyordu. Fırtına şiddetini en çok o gece arttırdı. Ama ben pek farkına varmadım. Yorgunluktan dümenin başında uyuyakalmışım.
20. Ayrımın Sonu. Sayfa 263.